Ayrım 15.
Ben o kadar alçak bir adam mıyım? Değildi, kuşkusuz değildi. Elleri titremişti, evet. Sesi de bir tuhaf çıkmıştı ama onun sandığı gibi değildi. Yemin edebilirdi buna. Belki, biraz. Şöylece gelip geçen bir düşünce. Neden olmasındı? Onu ortada bırakmak istememişti. Elinden ne gelirdi ki başka? O yaşta dul bir kadın, tek başına. Yine aklı karışıyor. Neydi düşündüğü tam olarak? Bir daha onu hiç görmedi. Sonra öbür kız. Şehriye çorbası pişirmiş. Bir de kızarmış tavuk budu koymuş yanına. Ne diye? Onun da aklından aynı şeyler geçmiş olabilir mi? Başka erkek mi kalmadı? Niye zahmet ettiniz? Zahmet olacak bir şey yapmadım ki. Kimsesizliğin ne olduğunu bilirim. Siz de benim gibi yalnız bir insansınız. O mu demişti bunu? Yoksa öteki mi? Yoksa kendisi mi söylemişti bunu? Karıştırıyor. Siz de benim gibi yalnız bir insansınız. Yalnızlıktan söz edilmişti. Ne zaman? Ona prizden de söz etmiş miydi? Bozuk priz, televizyonun priziydi. Prizi sıkıştırmaya çalışmış, becerememişti. En iyisi yarın yeni bir priz alın. Vidaları yalama olmuş, tutmuyor. Ben gelir takarım demişti. Kapının önündeydiler. Bir daha gelmenize gerek yok, ben taktırırım demişti kadın. Yo, prizden değil, hamam böceğinden söz etmişti kıza çorbayı getirdiği zaman. Biliyor musunuz, bu sabah banyoda bir hamam böceği buldum. Dikkat edin, bu namussuzlar evi bir sararlarsa zor temizlersiniz. Ben evin her yanını ilaçladım, antiroçla. Siz de bakın, bütün apartman bunlarla savaşmazsa başa çıkamayız. Sizin evde de var mı? Kızın şaşkın şaşkın baktığını anımsıyor. Bilmem, hiç gözüme çarpmadı. Olsun, yine de dikkatli davranmalı. Hepsi bu kadar. Sonra da çıkıp gitmişti kız. Başka hiçbir şey konuşmamışlardı. Bir de gitmeden önce ekmek getirmedim ama bilmem ekmeğiniz var mıydı diye sormuştu. Ekmek yoktu. Yalan söylemişti. Ekmeğim var, teşekkür ederim demişti. Gülmeye başladı birden. Bu beklenmedik iyimserliğin nedenini anlamamış mıydı sanki? Kimsesizliğin ne olduğunu bilirmiş. Sözü nereye getirmek istediği besbelli. Yani ikimiz de yalnızız demek istiyor. Benim kimim kimsem yok, senin de kimin kimsen yok. Al beni yanına, birbirimize bakalım. Nasıl olsa senin gibi adamdan zarar gelmez. Yok canım. Bıraksa bütün yaşam öyküsünü anlatacaktı kuşkusuz. Bin türlü zorlukla, yoksullukla geçmiştir çocukluğu. Anası o daha çok küçükken ölmüştür, hep babasından söz ettiğine göre. Yaşlı bir babaya bakmıştır yıllar boyunca. Babasından söz eden o muydu? O terlik, o koltuk. Hay Allah! Düşünmeye çalıştı. Başı öyle bir ağrıyor ki düşündükçe her şeyi daha çok karıştırıyor birbirini. Yaşlı babası olan ötekiydi. O koltuk öteki evdeydi. Yine de bu kızın da yaşlı bir babası vardır. Kuşkusuz yeni ölmüştür. Belki de yatalaktı, kim bilir. Bu yüzden evlenememiştir bu yaşa kadar. Daha 25 yaşında ancak var ama bu zamanda evlenmek kolay mı? Şimdiki gençler hele hiç düşünmüyorlar evlenmeyi. Bunca kız ortalıkta dolaşırken, istedikleri gibi yatıp kalkabilirken neden evlensinler? Peki ama Recai Bey'den ne bekliyor bu kız? Kendisinden bunca yaşlı, çirkin, yakışıklı olmadığını biliyordu. Üstelik dikili ağacı bile olmayan bu adamdan babası yerine koysa, yani ne demek babası yerine koymak? Ya Binnur, o ne bekliyordu? Her kız Binnur gibi değildir kuşkusuz. Binnur, iblisin ta kendisiydi. Kimse başa çıkamazdı onunla. Ne sersemlikti benim yaptığım. O sabah erkenden evden çıktığında Binnur oturma odasındaki sedirin üstüne yattığı yatakta kıvrılmış uyuyordu henüz. Ne diye bırakmıştı, ne diye? Hadi kızım, burası otel değil, kalk git evine dememişti. Demesi gerekirdi. Bir parça aklı olsa öyle derdi. Başından atardı, kurtulurdu. Dememişti işte. Acımış mıydı? Gülünç bir sözcüktü acımak. Kimseye acımazdı Recai Bey. Zalim de değildi, kimse onu zalimlikle suçlayamaz. Yalnız görevini yaptı o. En iyi bir biçimde yapmaya çalıştı. Kendisince en iyi olduğunu sandığı biçimde yaptı. Sonra bu yaşına kadar kimse acımış mıydı ona? Bir elinden tutan olmuş muydu? Ne babası, ne anası, ne dayısı, ne öğretmenleri, ne üstleri, ne arkadaşları. Ne olduysa, ne yaptıysa kendisinindi. Kendi gücüne güvenmiş, yalnız kendi dayanısıyla çıkmıştı işin içinden. Kimseye yaslanmamıştı. güç bir savaşım vermişti. Ana sevgisi görmemişti. Hiçbir kadın ona sevgiyle yaklaşmamıştı. Çünkü kadınların hepsi pisti. Hepsinin ruhlarında orospuluk vardı. Kim daha çok verirse ona yanaşırlardı. Recai Bey hiçbir zaman en fazla veren olmamıştı, olamazdı. Suç onun muydu? Kocasını aldatmayan tek bir kadın göstersinler. Kaşıyla, gözüyle zina etmeyen bir tek kadın. Budalaydı erkekler, hepsi. Kandırdık derlerdi, tavladık derlerdi. Öte yandan nasıl soyulduklarını, nasıl sömürüldüklerini fark etmezlerdi bile. Kötü kötü bakmıştı kadın yüzüne. Elini çekmişti ama o sözü söyleyen Recai Bey değil de daha çok verebilen her türlü biri olsaydı yine öyle bakar mıydı, çeker miydi ellerini öyle? Hayır, acımamıştı ona Recai Bey. Ne diye acısındı yani? Belli bir nedeni yoktu o sabah onu evde bırakıp gidişinin. İşine geç kalıyordu. Kızı uyandırmaya kalksa, giyinmesini beklese daha da geç kalacaktı. Sonra belki kızın yine sersemce şeyler söyleyebileceğini de düşünmüştür. O işe gittikten sonra çekip gideceğini ummuştur. Böylece sessiz sedasız kurtulacağım sanmıştır beladan. Çünkü içi öyle pek de rahat değildi o sabah uyandığında. Kızın söyledikleri aklına gelmiş ve ürkmüştür. Gerçekten de onunla yatabileceğini düşünmüş olabilir o gece. Bu tür kızların hepsi birer küçük orospudur. Üstelik kimsesi sayılır, arayanı soranı olmayan biri. Çirkindi, bütün çirkinliğine karşın bir tuhaf çekiciliği olan bir kız. Bu çekiciliğin ne olduğunu bir türlü anlayamamıştı ya. Bir gün önce istemiş olsa o kızı da ötekilerle birlikte yollayabilirdi savcılığa. Göndermemişti. Onunla yatmayı düşünmüştü. Salt çirkin olduğu için düşünmüştü. Onun kadar çirkin, sıska, sevimsiz bir kızda kadınsılığın olmayacağını hesaplamıştır. Bunda da yanılmadığını çok sonra anlamıştı ya. Kadınlığı olmayan bir kadınla yatmak, bir kadınla yatmak demek değildir diye düşünmüştür. Onun oğlancı olduğunu sanan pezevenk de işte bundan dolayı yanılmıştır. Çünkü o oğlanların kadından farkları olmadığını bilir Recai Bey. Her şeyleriyle, iğrenç, yapış yapış orospu. Önden olmuş, arkadan olmuş. Ne değiştirir? Yine de o akşam eve döndüğünde kızı evde bulacağını sanmıyordu. Bütün gün aklına bile gelmemişti. Ya da aklına geldiyse bile çekip gitmiş olacağını düşünmüştü. Eline geçen fırsattan yararlanmadığı için belli belirsiz hayıflanmış bile olabilir o kadar. Oysa döndüğünde kız evdeydi. Akşamki kılığındaydı. Saçını bile taramamıştı. Mutfakta yiyecek bir şeyler bulup tıkınmış. Kirlettiği tabak çanağı bile yıkamamış. Belli ki bütün gün yatağından dışarı pek çıkmamıştı. Ne arıyorsun burada? Demişti Recai Bey öfkeyle. Han mı burası? Ne bekliyorsun? Niye gitmedin evine? Yol param yoktu. Yalan söyleme. Cüzdanın da 50 lira vardı gördüm. Nereye gidebilirim ki? Eve gitsem babam beni içeri almaz. Geceyi burada geçirdiğimi söylesem inanmaz. Hadi bakalım, vakit iyice geç olmadan tasını tarağını topla. Hiç beni ırgalamaz bunlar. Akşam söylediklerim için kızıyorsun bana değil mi? Ne dediğini duymadım bile. Hadi bakalım. Bana kimse senin gibi iyi davranmadı bugüne kadar. Sen de öteki erkekler gibisindir sandım. Onların hepsinin akılları fikirleri şeylerinde. Sen iyi bir adamsın. İyi olmasan beni karakoldan bırakmazdın. İyi bir adam mıydı o? Onun söylediği gibi iyi bir adam olmadığını anlamamış mıydı Binnur? Al gibi anlamıştı. Yine de kovamamıştı işte onu o gecede. Üstelik kolları sıvamış, yemek hazırlamış, yemekte kız babasından, analığından söz edecek olmuştu, susturmuştu Recai Bey. Bu tür öykülere karnı toktu. Yemeğini yiyip zıbarsındı. Ertesi sabah da erkenden çıkıp gitsindi. Ertesi sabah işe giderken Binnur yine uyuyordu. Pis, bakımsız, tüysüz, hırsız bir sokak kedisinden farkı yoktu. Ağzı açık uyuyordu. Sapsarıydı dişleri ve bir tuhaf soluk alıyordu. Boğazlanıyormuş gibi sesler çıkıyordu gırtlağından. O zaman henüz astımlı olduğunu bilmiyordu onun. Masanın üstüne para bırakmıştı evden çıkarken. Akşam döndüğünde Binnur yine evdeydi. Bu kez oturma odasında sedirde değil, Recai Bey'in odasında, onun yatağında yatıyordu. Yatağa girerken o pis blue jean pantolonunu bile çıkarmamıştı. Sabah bıraktığı parayla hazır bir takım yiyecekler almış olduğu anlaşılıyordu. Bir şişe de şarap. Şarabın yarısından fazlasını içmişti. Ortalık yine darmadağınıktı. Mutfakta bütün bulaşıklar duruyordu, yemek artıkları da. İlk kez o akşam o kızla aralarında zıtlıklardan doğan, zıtlıkların yaklaştırdığı bir benzeşme olabileceğini düşünmüştü Recai Bey. Çünkü birbirlerine benzemeyenlerin daha iyi anlaştıklarını duymuştu. Belki de 40 yılda bir göz attığı gazetelerden birinde okumuştu. Öyle bir benzerlik işte. Tam olarak ne demek istediğini kendisi de bilmiyordu. Bu yüzden de yine belki ilk kez bilinçli olarak onunla yatabileceğini geçirdi aklından. Bütün pisliğine, çirkinliğine, çirkefliğine karşı. Onunla yatarken kendi kendine doyuma ulaşmasından daha değişik bir şey yapmış olmayacaktı. O türlü bu doyuma varmak iğrenç bir şeydi ama karşı koymak elinde değildi. Dahası Binnur bilinçli olmasa bile onun yaşamı boyunca değişmez kurallar olarak benimsediği bir takım ilkelere, davranışlara açıkça meydan okuyordu ve bu ilk kez şaşkınlığa uğratıyordu Recai Bey'i. Yüzsüz, aşağılık, asalak yaratığın biriydi. Gizlemeye çalışmıyordu üstelik kendisini ve bu haliyle dayanılmaz bir çekiciliği vardı. Bütün öteki kadınlardan farklı yanı buradaydı. Onlar da en az Binnur kadar aşağılık, asalak yaratıklardı ama onlar bin türlü numaraya çevirirler, kendilerini en yüksek fiyata satmak için giyinirler, süslenirler, sevgiden söz ederler, aldatırlardı. Binnur oralı bile değildi. Çekici bulunup bulunamayacağına aldırış etmiyordu. Kendisini satıyorsa bile mosturalığa gerek görmüyordu. Ben buyum diyordu. Beni soymana gerek yok. Bütün kokuşmuşluğumla ortadayım. Alırsan alırsın, almazsan almazsın. Aldatmaca yok bende. Keşke sandığı gibi aldatmacası olmasaydı. Artık her sabah evden çıkarken biraz para bırakıyordu ona. Akşam geldiğinde onu yine ilk günkü gibi saçı başı dağınık, bir şişe şarabı bitirmiş, Blue Jean'i ile yatağın içine bağdaş kurmuş roman okurken buluyordu. Hoş geldin demeye bile gereksinme duymuyordu kız. O da ceketini askıya astıktan sonra mutfağa giriyor, önce bulaşıkları yıkıyor, sonra yemek hazırlıyordu. Sofraya birlikte oturuyorlardı, fazla bir şey yemiyordu Binnur. Ama gündüz içtiğinden başka akşam yemeğinde de bir küçük şarabı bitiriyor ve durmadan sigara içiyordu. Bu yemekler boyunca hemen hemen hiç konuşmuyorlardı. Bu birlikteliğin böyle ne kadar süreceğini ikisi de merak etmiyor gibiydi. Recai Bey arada bir şeyler sormak istiyor. Binnur genellikle duymazdan geliyor ya da kaçamak yanıtlarla yetiniyordu. İlk gün öğrendikleri dışında pek bir şey biliyor sayılmazdı onun hakkında. Babası sitelerde marangozdu, ay yaşın tekiydi. Binnur'dan belliydi bu. Anası yoktu, ölmüş olup olmadığını söylememişti. Belki de bir başka herife kaçmıştı. Bir ağabeysi vardı, Almanya'ya gitmişti kaçak, para mara gönderdiği yoktu. Haber bile alamıyorlardı. Babası hiç ilgilenmiyordu oğluyla. Binnur da oralı değildi. Üreyil'de bir gecekonduda oturuyorlardı. Babası bir kadınla yaşıyordu, nikahsız tabii. Kadın Binnur'dan 3-5 yaş ancak büyüktü, çocuğu olmuyordu. Binnur'u başından atmak için elinden geleni yapıyordu. Ortaokulu bitirmişti Binnur. İyi de okuyordu ama babası liseye yollamamıştı onu. Akşam kız sanat okuluna yazılmıştı geçen yıl. Arada sırada gidiyordu. Bir şey öğrettikleri yoktu zaten. Pasosu vardı. Canı hiçbir şey yapmak istemiyordu. Bir sürede bir adamın yanında çalışmıştı. Sekreterdim demişti ama buna inanmamıştı Recai Bey. Doğru söyle demişti. Yani kullanmadı mı seni adam? Çok kızmıştı Binnur şaşılacak bir yırtıklıkla. Beni düzecek adam daha anasının karnından doğmadı demişti. İstediğin doktora götür baktır. İstersen kendin bak. Sonra pişman olursan karışmam. Umutlanmaya da kalkma. Ben kendime el sürdürtmem. Doğru söylediğine inanmıştı o akşam kızı. Doğrusu hiç de öyle bir niyeti yoktu. Bir kez içinden geçti ama başına dert almayı da istemezdi. Bu yaştan sonra yaş tahtaya basacak kadar enayi değildi. Peki neydi beklediği? Ne diye katlanıyordu ona? Her sabah ne diye para bırakıyordu? Ne diye kolundan tutup atmıyordu dışarı? Hiçbir şey olmasa babasına haber gönderir, kızına sahip çıkmasını söyleyebilirdi. Artık oturma odasındaki sedirde Recai Bey yatıyordu. Kız odasına da yatağına da el koymuştu. Kaç gece uykusu kaçtı Recai Bey'in o konuşmadan sonra. Doğru söylemişti, doğru söylemişti kız ama bir yandan da kışkırtıcı olmaksızın Recai Bey'i rahatsız etmekten de geri kalmıyordu. Hiç umursamıyordu onu. Blue Jean'in üst düğmesi açık dolaşırdı evin içinde. Bluzunun eteğine de bir düğüm atardı. İçinde fanila falan yoktu. Küçücük karnı görünürdü. Göbeğinin içi kir doluydu. Kaç kez tırnağıyla o kiri çıkarmak geçmişti içinden Recai Bey'in. Bakışlarını hep kaçırmak ister ama onunla konuşurken elinde olmadan o küçük çukura takılır kalırdı bakışları. Kız onun bir erkek olduğunu hiç fark etmiyor gibiydi. Utanmaz bir arsızlığı vardı. Artık bıraktığı parayla yetinmiyordu. Akşam gelirken şarap getir diyordu. İki paket sigara al diyordu. Okuduğu romanları kendi alıyordu yalnız. Bir tek onları. Bu inanılmaz birliktelik bir aydan fazla sürdü. Bir sabah bir iş için gittiği emniyet müdürlüğünde koridorda rastladığı şube müdürü kolundan çekerek odasına götürmüştü onu. Bıyık altından gülüyordu. Evinde bir kapatman varmış öyle mi Recai Bey demişti. Kaşını çatma, gözümden bir şey kaçmaz benim. Güvercinlerim haber verdi. Hani senin böyle saman altından su yürüteceğini hiç ummazdım ya. Sakın kızdığımı sanma, tam tersine. Ben hiç inanmıyordum ama senin için başka türlü şeyler söyleyip dedikodu edenler yok değildi. Yine de dikkatli ol. Bilirsin ya bizim meslekte. O akşam sersem gibi dönmüştü eve. İşin bu noktaya geleceğini biliyordu. Birisinin özellikle onu jurnallemiş olması gerekmezdi. Üstelik bu kimsenin başka türlü nitelendirmeyi düşünmeyeceğini birlikteliği gizlemek için herhangi bir önlem de almamıştı. Bir tür gözü bağlanmışlık, bir tür her şeyi oluruna bırakmışlık içindeydi. Haftalardan beri bunu yaşıyordu. Gerçekle birdenbire karşı karşıya gelince nasıl bir çılgınlık yaptığını fark edivermişti. Bu elbette böyle süremezdi. Müdür açık bir ihtarda bulunmamıştı. Anlayışlı bir insandı ama bu işin kokusu er geç çıkacaktı ve o zaman nasıl dile düşeceğini, onu çekemeyenlerin nasıl akbabalar gibi tepesine üşüşeceklerini çok iyi biliyordu. Bu işi hemen o akşam bitirmesi gerekiyordu. Kesin kararlıydı. Hiçbir biçimde duygusal davranmayacaktı. Buna hakkı yoktu. Bir nedenle de yoktu. En azından haksızlıktı bu Recai Bey'e. Keşke söyledikleri gibi bir kapatması olsa, bu yüzden dedikodu etmiş olsalar. Bunun yasal olarak suç sayılıp sayılmaması önemli değildi. O zaman kendini savunur muydu bilmiyordu. Savunsa da savunmasa da olayın bir gerçekçiliği olduğunu hiç değilse kendisi bilirdi. Oysa o bir ayı geçen birliktelikleri boyunca elini bile dokundurmamıştı Binnur'a. Yol boyunca ona neler söyleyeceğini düşünmüştü. Kızın nasıl bir tepki göstereceği belli olmaz. En iyisi yumuşak davranmaktı. Belki biraz kandırmacaya da başvurabilirdi. Hadi gel bu akşam dışarıda yemek yiyelim derdi örneğin. Sonra taksiye atar, kızı evine götürür bırakırdı. Görevli olarak başka bir kente gideceğini söyleyebilirdi. Hiç çare bulamazsa sille tokat girişmeyi bile göze almıştı. Ama kapıyı açıp da onu sedire sere serpe uzanmış, bir elinde sigara, o bitip tükenmek bilmeyen romanlardan birine dalmış görünce iradesi eriyiverdi. Kız çirkindi, aşağılığın biriydi, asalaktı. İyi ya, neden onun da bir kapatması olmasındı sanki? Şöyle bağırır çağırır, şöyle ederim, böyle ederim derken için için onu beceriksizliği, korkaklığıyla alay etmediğini nereden biliyordu kız? Üstelik o bütün gün evde yokken içeriye başkalarını almadığını ne malumdu? Alıyordur. Müdürün öyle alaylı alaylı kapatman varmış demesinin nedeni bu. Sen burada elin kızını yedir içir, sonra arkasından başkaları yararlansın. Hem de kimler? O sarkık bıyıklı oğlan gibiler. Nasıl eğleniyorlardır arkasından? Bir koca şişe şarabı tek başına içtiğine nasıl inandı bugüne kadar? Aptal kafa. Kız oğlan kızmış. Çok gördük böylelerini. Genel evlerde bile vardır öyleleri. Patronlardan biri söylemişti. Bizim meslek zor meslektir Recai Bey. Kimi müşterilerimiz vardır, kerhaneye geldiğini bilmezmiş gibi el değmemiş kız arar. Yutturmaca yoktur bizde. Kız oğlan kız veririz koynuna. Kızlığına elleme de ne yaparsan yap deriz. Bu kız da öyle biri olmalı. Olmasa ne çıkar? Yaşı 21'i geçmiş. Kendi ayağıyla evine gelmiş. Zorla kapatmışlığı yok. Her gün dışarı çıkıyor, alışveriş yapıyor. Herkes tanık olur buna. O akşam erkekliğinin ilk kez bir kadın karşısında öylesine inatçı ve aman vermez biçimde uyandığını anımsıyor Recai Bey. şehvet denilen şeyin ne demek olduğunu ilk kez o akşam anlamıştı. Elleri titriyordu, şakakları zonkluyordu, solaması bir tuhaftı. Gözleri bulanık bulanık görüyordu her şeyi. Hoyratça yaklaşmış ve kolundan tuttuğu gibi kaldırmıştı yerinden kızı. Bu kadar oyun oynadığın yeter. İster kızı olan kız ol, ister orospu ol, bu gece benim olacaksın. Sarılıp öpmek istemişti kızı. Oysa Binnur gösterişinden de o güne kadarki davranışlarından umulmayan bir güçle savunmuştu kendisini. Bir dişi sırtlan gibiydi. Bağırıyor ve ısırıyordu. Çek elini pis herif, namussuz herif, ırz düşmanı. Gerçi istemiş olsa Recai Bey bu dengesiz itişip kakışmayı, didişmeyi Osmanlı usulü iki tokatla çok çabuk bitirebilir ve hemen oracıkta ırzına geçebilirdi kızın. Bağırıp çağırması da önemli değildi. Kimse onu rahatsız etmeye kalkacak kadar yürekli olamazdı. Üstelik hiç beklemediği bir istek duyuyordu içinde. 40 yıllık direnci yıkılmış, bütün barajlar çökmüştü bu istek karşısında. Karşısındakinin genç ya da yaşlı, güzel ya da çirkin, hatta kadın ya da erkek olması, kız olan kız ya da orospu olması umurunda bile değildi. Yine de son anda tutmuştu kendisini. Bir rezaletten korktuğu için miydi? Görev bilinci ağır bastığı için miydi? Korku. Şimdi daha iyi biliyor korkusunun nedenini. Korkmuştu ama bir rezaletten değil, çocukluğundan beri bilinçaltına yerleştirilmiş olan bir kızı bozmanın güçlüğü düşüncesinin baskısı altında kendi güçsüzlüğünden korkmuştu. Ertesi sabah uyandığında tuhaf bir sessizlik vardı evin içinde. Uykusu hafif değildi ama yine de onun kim bilir sabahın hangi saatinde çekip gittiğini duymayışına şaşmıştı. Gerisinde boş şarap şişelerinden ve bir yığın kapakları açık saçık resimlerle süslü kitaplardan, resimli roman dergilerinden başka bir şey kalmamıştı. Başka bir şey de yoktu zaten kızım. Önce büyük bir sevinç doldurmuştu yüreğini. Bu serüvenden bu kadar kolayca kurtulabileceği hiç aklına gelmemişti doğrusu. Sırtından sanki tonlarca ağırlıkta bir yük kalkmıştı. Canı cehennemeydi. Nasıl olmuştu da öylesine çirkin, aptal, bayağı bir kızla sonu kötüye varabilecek bir takım ilişkiler içinde yaşamıştı günler, haftalar boyu? Nasıl olmuştu da öylesine bir kızla yatmak için akıl almaz bir istek duymuştu içinde? Öyle neşelenmişti ki ona her sabah evinden alan cipin şoförü bile şaşırmıştı. O yüzü hiç gülmeyen, kimsenin hatırını sormayan, en küçük yanlışlığı bağışlamayan Recai Bey o sabah kendi kendine türküler mırıldanıyordu. Bütün bunları anlatmış mıydı ona? Bakın, bunu çok içten söylüyorum. Ben kadın düşkünü bir erkek değilim. Hatta beni bağışlayın, kadınlarla aram hiç iyi değildir. Evleninceye kadar el değmemiş bir kızdan farkım yoktu diyebilirim. Evlendikten sonra bile. Benimkine evlilik demek çok zor. Oldu bir şeyler işte. Sizden çok yaşlı olduğumu biliyorum. Sakın benimle alay etmeyin. Benim gibi bir insan için bunu söylemek o kadar zor ki.